Ayrım 10.
Düşüncenin diyalektiği özünde dünyanın diyalektiği ile aynı niteliktedir. O halde onun da temel yasası çelişkidir. Bunun için Lenin şöyle yazıyor. Bilme bir süreçtir. Düşünce bir süreç aracılığıyla sınırsız ve sonsuz olarak nesneye yaklaşır. Doğanın insan düşüncesindeki yansısı ölü bir biçimde değil, soyut olarak değil, hareketsiz değil, çelişkisiz değil ama hareketin, çelişkilerin doğuşunun ve onların çözülüşünün sonsuz süreci içinde anlaşılmalıdır. Böylece duyumdan kavrama nitel geçiş, çelişki tarafından yapılan bir harekettir. Duyum aslında gerçeğin tekil, sınırlı bir görünümünü yansıtır. Kavram evrenseli olumlamak üzere bu tekil görünümü yatsır. Nesnenin bütünlüğünü ifade etmek için duyumun sınırlamalarını aşar. Bu anlamda kavram duyumun yatsınmasıdır. Örneğin dalganın ve zerrelerin birliği olarak ışığın bilimsel kavramı, ışık duyumunu yani bize ışığın varlığını bildiren ama onun ne olduğunu söyleyemeyen durumu yatsır. Ama kavram duyumun yatsınması, bilmenin bu alt düzeyine karşı savaşımı ile hazırlanmış olan kavram, karşılık olarak duyum üzerinde etki yapar. Onu yatsıdıktan sonra ona kendi kendini yeni bir güçle olumlamak yollarını verir. Çünkü anlaşılan daha iyi algılanır. Deneyimlerimiz algıladığımız şeylerin kolayca anlaşılmadığını, yalnızca anlaşılan şeylerin daha derinden algılanabildiğini göstermiştir. Böylece duyum ve kavram, kavram ve duyum birbirlerini aralarında etkileyen her ne kadar her biri öteki tarafından kuvvetlendirilse de her biri ötekine karşı kendini doğrulayan karşıtların birliğini oluştururlar. Duyumun kendisini aydınlatan kavrama gereksinmesi vardır ve kavramın da kendisine dayanak noktası olan duyuma gereksinmesi vardır. Düşünceye özgü daha çeşitli süreçleri ele alabilirdik ve bunlarda karşıtlar yasasını bulabilirdik. Böylece her düşüncenin mutlak olarak başvurmak zorunda olduğu tahlil ve sentez, metafizikçi tarafından birbirine karşı kabul edilirler. Elbette ki birbirine karşıdırlar ama bu birbirinden ayrılmaz iki sürecin karşıtlığıdır. Tahlil ve sentez birbirlerini içerirler. Gerçekten tahlil etmek bir bütünün kısımlarını bulmaktır. Ama kısımlar ancak bir bütünün kısımları olan kısımlardır. Kendinde kısım yoktur. Demek ki bütün kısımlarını gösterir. Tahlil ve sentez her ne kadar biri ötekinin tersi ise de her biri öteki tarafından belirlenir. Aynı şekilde teori ve pratik, diyalektik karşılıklı etkilemede iki karşıt güçtür. Onlar birbirlerini etkiler ve birbirlerini verimli kılarlar. Düşünce diyalektik olduğu içindir ki dünyanın, doğanın ve toplumun diyalektiğini kavrayabilir. Nesnel dünyanın onu ayakta tutan ve onu besleyen çelişkileri düşüncede yansırlar ve böylece yaratılan düşüncenin hareketi de gerçeğin bütün öteki yönleri gibi bizzat diyalektiktir. Çelişkileri iyi bilmeyen bir düşünce gerçeğin özünü kaçırmaya yardım eder. En kaba nesnenin basit tanımı zaten bir çelişkinin ifadesidir. Gül bir çiçektir dediğim zaman gülü kendinden başka bir şey yapıyorum. Onu çiçekler sınıfı içine yerleştiriyorum demektir. İşte bu diyalektik düşüncenin bir başlangıcıdır. Çünkü bu sade bir gülden başlayarak yaklaşa yaklaşa bütün evreni bulacağım. Biliyoruz ki her şey birbirine bağlıdır. Diyalektik olmayan bir düşünce gül güldür demekle yetinecektir. Bu deyim doğa hakkında, gülün niteliği hakkında hiçbir şey öğretmez. Bu durum bazen de bir gülün bir gül olduğunu, bir araba olmadığını anımsamakta yarar oluşuna engel olamaz. İlke olarak özdeşlik ilkesini, AA'dır ilkesini, sahip olan basit mantık yani diyalektik olmayan mantık yanlış değildir. Basit bir şekilde o kısmidir. Şeyleri göründüğü gibi yüzeysel görünüşüyle ifade eder. Su sudur, burjuvazi burjuvazidir der. Diyalektik mantık kalımlı görünüşün ötesinde iç hareketi, çelişkiyi yakalar. Diyalektik mantık suyun sudan hidrojene ve oksijene geçebilmesini açıklayan çelişkileri kendi içinde taşıdığını bulup ortaya koyar. Aynı şekilde diyalektik mantık burjuvaziyi proletaryanın muhalifi onun karşıtı olarak tanımlar. Aynı zamanda onu kendisini oluşturan öğelerin çeşitliliği içinde tanımlar. Der ki kendine özdeş sınıf olarak burjuvazi burjuvazidir. Ama bir ulusal olmayan ve bir de ulusal olan burjuvazi vardır ki bir noktaya kadar bunlar çelişik çıkarlara sahiptirler. Bu demektir ki formal mantık ya da çelişki olmayan mantık denen özdeşlik mantığı yeterli olmasa da gereklidir. Bunu bilmemek ya da alaya almak gerçeğe sırt çevirmektir. Örnek Jules Mock, karşıtlamalarda bugünkü düzende iki sınıf, kapitalist ve proletarya, karşı karşıya bulunmaktadır diye yazıyor. Saçma bir söz. Proletaryanın bir sınıf olduğu gerçektir. Proletaryanın düşman sınıfı burjuvazidir. Kapitalizm değil, kapitalizm bir toplumsal düzendir. Yazar aynı sıradan olmayan gerçekleri aynı kategori içinde sıralıyor. Bir sınıf bir sınıftır. Toplumsal bir düzen toplumsal bir düzendir. Birini öteki diye almak, kullanılan terimlerin belirlenmesini isteyen en basit mantığa saygısızlık etmek demektir. Ve bundan dolayı hiçbir şekilde böyle bir karışıklığa izin vermeyen ama özdeşliği gerçeğin bir yönü olarak sahtekarlık yapmadan görmezlikten, bilmezlikten gelinemeyecek bir yön olarak kabul eden diyalektik mantığa hakarettir. Diyalektik çelişki herhangi bir şeyi herhangi bir şeyin karşısına koymaz. Diyalektik çelişkiye göre bir kedi ilk önce bir kedidir. Her ne kadar bu bir kedinin ne olduğunu açıklamaya yeterli değilse de. Jules Mock'un serüveni bir başka yönden öğreticidir. O diyalektiği karşıtların savaşımını kabul etmemenin en yüksek akımın mantığını kabul etmemeye götürdüğünü gösterir. Siyasal nedenler yüzünden bilimle araları açık olduğu için bilim kalpazanlarının sağduyuyla da araları yoktur. Yoklama soruları. İşçi hareketlerinin bölücüleri karşıtların savaşımının varlığını niçin yatsırlar? Kesin bir örnekle her çelişkinin uzlaşmaz karşıtlık olmadığını gösteriniz. Öz eleştiri ne bakımdan karşıtların savaşı mıdır? 7. ders. Diyalektiğin 4. çizgisi. Karşıtların savaşı mı 3? 1. Çelişkinin özgür niteliği. Çelişkinin mutlak evrenselliği, somut çelişkilerin sonsuz zenginliğini bize unutturmamalıdır. Büyük karşıtlar yasası, kendi gerçeği içinde çok çeşitli biçimler alan bir görüngünün genel ifadesidir. İyi bir diyalektikçi, karşıtların savaşımının evrenselliğini her hareketin ilkesi olarak doğrulamakla yetinmez. Bu yasanın gerçeğin sayısız nitel yönlerine göre nasıl özgürleştiğini, bu yasanın nasıl özelleştiğini gösterir. Maddenin hareketinin her biçimi gözden geçirilirken, hareketin diğer biçimleriyle olan ortak noktaları dikkate alınmalıdır. Ama asıl önemli olan ve şeyler üzerine bilgimizin temelini oluşturan, maddenin hareketinin özel noktalarını hesaba katmamız gereği, yani hareketin bir biçimiyle öteki biçimler arasındaki nitelik farkıdır. Ancak bunu hesaba katmakla şeyler arasındaki ayrılıkları fark edebiliriz. Hareketin herhangi bir biçimi içinde kendi özel çelişkisini taşır. Bu özel çelişki o şeyi bütün öteki şeylerden ayıran özel niteliği oluşturur. İşte bu iç nedendir ve buna şeyleri birbirinden farklı yapan çeşitliliğin esasıdır da diyebiliriz. Bir başka deyişle karşıtların savaşımının evrenselliğini doğrulamak yetmez. Bilim teori ile pratiğin birliğidir ve karşıtların evrensel yasası her zaman somut biçimde yaşamın özellikleriyle kendini ortaya koyar. Bir yumurtaya gerekli sıcaklığı verin, böylece yumurtanın karakteristik iç çelişkisine, civcivin yumurtadan çıkışına kadar gelişme olanağını sağlamış olursunuz. Aynı nicelikte ısının 1 litre suya uygulanması, suya özgü apayrı sonuçların oluşmasına neden olacaktır. Gerçeğin her yönünün kendi özel hareketi, yani kendi özel çelişkileri vardır. Herhangi bir şey, herhangi bir şey haline değişmez. Şöyle bir savaş, şöyle bir barışa çevrilir. Şu ya da bu gelişme özellikleri olan, şu ya da bu kapitalizm, kendisinin de şu ya da bu özellikleri olan bir sosyalist düzene yerini bırakır. İşte eskinin yeninin içinde kendini barındırmasının anlamı budur. Böylece bir yandan yeni bir toplumsal düzen geçmişi bütünüyle silip süpürür demek yanlıştır. Ama öte yandan eski ile yeni arasında hiçbir sentez, hiçbir uzlaşma olanaklı değildir. Çünkü yeni ancak eskiye karşı kendini ortaya koyar. Karşıtların birliğini geçmesi onların sentezi anlamına değil, birinin öteki üzerindeki, yeninin eski üzerindeki zaferi anlamına gelir. Maddi hareketin her bir evresinin özgür niteliğidir ki, fizikten biyolojiye, biyolojiden insan bilimlerine kadar bilimlerin çeşitliliğini açıklar. Her bilim kendi özel konusunun özgür çelişkilerini ortaya çıkarmalı ve anlamalıdır. Bunun içindir ki elektriğin kendi özel yasaları vardır. En genel enerji yasaları, elektrik de enerjinin bir biçimidir, elektriği belirlemeye yetmezler. Elektrik olayının elektrik olayı olarak diyalektik tahlilini de gerçekleştirmek gerekir. Ama öyle olur ki belirli bir miktarda elektrik kimyasal tepkimeleri başlatır. O zaman kendi özgül yasalarıyla yeni bir konunun karşısında bulunuruz. Aynı şey kimyadan biyolojiye, biyolojiden ekonomi politiğe ve benzeri geçtiğimizde de karşımıza çıkar. Elbette ki gerçeğin bütün anları bir birlik oluştururlar. Ama bu yüzden farklılaşmış olmaları ve birbirine çevrilemez olmaları ortadan kalkmaz. Bu yalnızca bilimlerin bütünü için değerli değildir. Aynı ve tek bir bilimin içinde de özgül çelişkileri incelemek gereğini buluruz. Örneğin atomun özgül hareketleri vardır. Fizikçe görülebilen cisimlerin hareketinden atomun hareketlerine geçtiği zaman dalgalar mekaniğinin konusu olan yeni yasalar ortaya çıkar. Diyalektik, onun hareketini anlamak için kendi konusunun kalıbına sımsıkı uyar. Bunun içindir ki başka bir örnek seçersek, sanat her ne kadar dünyayı yansıttığına göre sanat da bir bilme aracı ise de ötekilerin özellikle bilimin yerine konmayan bir eylem biçimidir. O halde başka alanlarda olduğu gibi bu alanda da özgül çelişkiler vardır. Ve sanatçı bu çelişkileri çözdüğü ölçüde diyalektikçidir. Eğer çelişkileri çözemiyorsa sanatçı değildir. Büyük eleştirici Bielenski şöyle yazıyordu. Ne kadar güzel fikirlerle dolu olursa olsun, çağının sorunlarını ne kadar büyük bir güçle yanıtlarsa yanıtlasın, eğer bir şiir, şiiriyet taşımıyorsa ne güzel fikirler ne de herhangi bir sorun içerebilir. Ve onda bulabileceğimiz ancak çok kötü sunulmuş iyi niyetten başka bir şey değildir. Bilim, gerçeği kavramlar aracılığıyla ifade ettiği halde, sanat gerçeği büyük bir heyecan gücüyle bezenmiş tipik imgelerle ifade eder. Elbette ki eğer sanatçı, şair, ressam, müzisyen kendini ilk duyumlarının üstünde tutma ve izlenimlerini genelleştirme yeteneğindeyse sanat ancak amacına ulaşabilir. Ama eğer sanat yapıtı sanatçının fikrine uygun imgeleri bulamazsa başarısızlığa uğrar. Lenin'in büyük değeri özellikle kapitalizmin Marksist tahliline dayanarak kapitalizmin emperyalist aşamasındaki özgül çelişkilerini bulmasındadır. Lenin bu çelişkilerin savaşı kaçınılmaz kıldığını, köleleştirilmiş halkların ulusal hareketinin desteklediği dünya proletaryasının devrimci hareketinin bu koşullar altında kapitalizm zincirini en zayıf noktasından koparabileceğini gösterdi. Ve böylece Lenin, sosyalist devrimin önce bir ya da birkaç ülkede zafere ulaşacağını önceden görebildi. SSCB'de sosyalizmin ekonomik sorunlarında Stalin, ekonomi yasalarının nesnel özelliklerini gösterirken, ekonomik yasaların bu özgül niteliği üzerinde, kalıcı olmama niteliği üzerinde de durdu. Ekonomi politiğin kendine özgü bir özelliği, onun yasalarının, doğa yasalarının tersine sürekli olmayışındadır. Bunların çoğu hiç olmazsa bir tarih dönemi boyunca etkili kalırlar. Sonra da yerlerini başka yasalara bırakırlar. Yok olmazlar. Ancak yeni ekonomik koşulların sonucu olarak güçlerini yitirirler ve onlar da insanların iradesiyle yaratılmış bulunmayan ve ama yeni ekonomik koşulların temeli üzerinde ortaya çıkan yeni yasalara yerlerini bırakmak üzere sahneden çekilirler. Bunun içindir ki değer yasası meta üretimiyle birlikte ortaya çıktı. Bu yasa meta üretiminin özgül yasasıdır ve onunla birlikte ortadan kalkacaktır. Kapitalizmin özgül yasası artı değer yasasıdır. Çünkü bu yasa kapitalist üretimin esas çizgilerini belirler. Ama bu yasa bütün sonuçlarının geliştiği tekelci kapitalizmin sürecinde kapitalizmin bugünkü aşamasını nitelendirmeye elbette yetmez. Bu yasa çok genel kalır ve onun için Stalin bugünkü kapitalizmin özgül yasasını yani azami kar yasasını ortaya koydu. Ancak gerçeğin belirli bir yönünün titizlikle incelenmesi bizi dogmatizmden yani tek biçimli değişmez bir çevrenin çeşitli durumlara mekanik olarak uygulanmasından koruyabilir. İşte bunun içindir ki Lenin devrimcilere her durumda, her koşulda kafalarını çalıştırmayı öğütlüyordu. Gerçek Marksist, Marksizmin klasiklerini ezbere bilen, bütün problemleri bir çözüm tipiyle çözebileceğini sanan kimse değildir. Her sorunu onun çözümü için gerekli verilerin hiçbirini ihmal etmeden somut olarak ortaya koyma yeteneğinde bir tahlilcidir. Bir nesneyi gerçekten tanımak için onun bütün yönlerini, bütün ilişkilerini ve aracıları kucaklamak, incelemek gerekir. Hiçbir zaman buna tam olarak erişemeyeceğiz ama nesneleri bütün yönleriyle dikkate almakla kendimizi yükümlü olarak yanılgılardan ve katılıktan sakınacağız. Dogmacı genel bilgilerle yetinir. Örneğin sendika tarafından verilmiş bir slogan varsa, dogmacı bu sloganı kendi iş yerinin her bir atölyesine doğru olarak uygunlaştırmaya çalışmaz. Aynı şekilde emekçilerin her bir kategorisine özgü istemleri hesaba katmasını bilmez. Bu şemacılığın daima kötü sonuçları vardır. Çünkü militanları emekçi yığınlarından koparır. Bunun içindir ki direnişi gönüllülerin ve çetecilerin silahlı savaşımı haline indirgemek, onu yanlış göstermek, özgür niteliğini ihmal etmektir. Direniş, işçi onun partisinin öncülüğünde Fransız halkının yurtseverce savaşı oldu. Direnişin bu özgür niteliğini iyi bilmeyen kimse, onun çeşitli yönlerini doğru olarak değerlendiremez. Aynı şekilde Stalin'in de SSCB'de sosyalizmin ekonomik sorunlarında gösterdiği gibi, Dünya Barış Hareketi'nin amacı hiç de komünizmi kurmak değildir. Bu hareketin özü, onun kendine özgü yasası, komünizmin dostu ya da düşmanı milyonlarca basit insanı barışı kurtarmak için bir araya toplamaktır. Onun amacı özellikle Fransa'da proletarya devrimi değildir. Savaş politikasından bir müzakereler politikasına geçiştir. Savaş politikası, barış politikası çelişkisi başka şeydir. Kapitalizm-sosyalizm çelişkisi, her ne kadar emperyalist kapitalizm, savaş politikasının sorumlusu ise de başka şeydir. Çelişki üzerine adlı incelemesinde Mao Zedong, nitel bakımdan farklı çelişkileri, nitel bakımdan farklı yöntemlerle çözmek zorunluluğu üzerinde ısrar ediyor. Şöyle diyor, örneğin proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişki, sosyalist devrim yöntemi ile büyük halk kitleleri ile feodal sistem arasındaki çelişki, demokratik devrim yöntemi ile sömürgeler ile emperyalizm arasındaki çelişki, ulusal devrimci savaş yöntemi ile sosyalist toplumda işçi sınıfı ile köylülük arasındaki çelişki, tarımın kolektifleştirilmesi ve makineleşme yöntemi ile sosyalist bir parti içindeki çelişki, eleştiri ve öz eleştiri yöntemi ile toplum ile doğa arasındaki çelişki, üretici güçlerin geliştirilmesi yöntemi ile çözülür. Süreçler değişir. Eski süreçler ve eski çelişkiler kaybolur. Yeni süreçler ve yeni çelişkiler ortaya çıkar. Son olarak çelişkileri çözme yöntemleri değişir. Rusya'daki Şubat devrimi ile Ekim devriminin çözdüğü çelişkiler arasında temel bir ayrılık olduğu gibi, bunları çözme yöntemleri arasında da ayrılık vardır. Farklı çelişkileri çözmek için farklı yöntemler kullanmak, Marksistlerin sıkı sıkıya gözetmek zorunda oldukları bir ilkedir. Bu gözlemlerin başka pratik sonuçları arasında, Devrimci Parti'nin eylemiyle ilgili şu sonuçları da vardır. A. Devrimci Parti, hareketin yöntemi gibi bilimsel görevini ancak her militan doğrudan doğruya kendisine düşen görevleri saptamak ve çözmek için bütün gücünü harcarsa, ancak eğer her parti örgütü en küçük örgüt birimine kadar özgür olarak kendisine ait görevleri saptamak ve çözüme bağlamak için bütün gücünü kullanırsa yerine getirilebilir. Her militan bir beyindir. Her bir yerel örgüt birimi iş görmeden önce düşünen bir kolektiftir. B. Parti yönetim gibi bilimsel bir görevini ancak sentezi partinin düzenli organlarında partinin tümü tarafından yapılmak üzere her militan, her örgüt birimi kendi deneyim payını, kendi özgür deneyimini partiye getirdiği takdirde yerine getirebilir. Sovyetler Birliği, Komünist Partisi'nin tüzüğü her komünistin partisine her zaman gerçeği söylemesini zorunlu kılar. Her militanın, her örgüt biriminin deneyimi gerçekten de yeri doldurulmaz bir şeydir. Çünkü örneğin bir köyün gençlerinin istemlerini, eğer ülkenin gençlerinin bunlardan haberi yoksa partiye kim tanıtacaktır? C. Parti bilimsel yönetim görevini ancak parti üyeleri, emekçi yığınları ile en sıkı ilişkiler içinde varsa, eğer parti üyeleri gerçekten herkesin tanıdığı ve benimsediği kimselerse yerine getirebilir. Eğer üyeler emekçi yığınları ile sıkı ilişkiyi her zaman sürdürmezlerse, halkın her tabakasına özgü sorunları nasıl bilebilirler ve belirli bir dönemin bu özgür çelişkilerini nasıl çözebilirler? Bu gerekleri ihmal eden bir parti, geleceğini tehlikeye düşürür, hareketin yöntemini kaybeder. 2. Evrensel ve özgür birbirinden ayrılmazlar. Somut çelişkilerin özgür niteliğini incelemek zorunluluğu üzerinde ısrar ettik. Ama şurası açıktır ki, eğer bu inceleme özgürün mutlak değil ama bağıntılı olduğunu ve eğer onu evrenselden ayırırsak hiçbir zaman taşıyamayacağını bize unutturursa diyalektik bütün niteliğini yitirir. Bir örnek, bu dersimizin birinci bölümünde dedik ki kapitalizmin bir özgür yasası, yani artı değer yasası, bir de bugünkü kapitalizmin özgül yasası, azami kar yasası vardı. Ama bu çok da genel bir yasanın insan toplumunun varoluşundan beri işleyen ve çeşitli toplumsal düzenler boyunca yürürlükte olan yasanın, Stalin'in diyalektik materyalizm ve tarihsel materyalizmde, SSCB'de sosyalizmin ekonomik sorunlarında anımsattığı gibi, üretim ilişkileri ile üretici ilişkiler arasındaki zorunlu uygunluk yasasını ortadan kaldırmaz. Şu halde iyi bir diyalektik tahlil, şu ya da bu sürecin özgür niteliğini yakalar. Ama bu ancak diyalektik tahlil, bu süreci onun varlığını koşullandıran hareketin bütününden yalıtmadığında olanaklıdır. Diyalektiğin birinci çizgisine bakınız. Özgür ancak evrensele bağıntılı olarak kendi değerini alır. Özgür ve evrensel birbirinden ayrılmazlar. Özgür evrensele bağlı olduğundan yalnızca çelişkinin özgürlüğü değil, çelişkinin evrenselliği de her şeyin içinde vardır. Ve dolayısıyla evrensellik de özgürlüğün içinde vardır. Böylece belli bir nesneyi incelerken bu iki görünüşü ve iç bağlantılarını bulmaya, nesnedeki evrenselliği ve özgürlüğü ikisini de iç bağlantılarıyla ortaya çıkarmaya ve bu nesnenin diğer nesneler ile bağıntılarını anlamaya çalışıyoruz. Stalin, Leninizmin İlkeleri adlı yapıtında Leninizmin tarihsel köklerini açıklarken, Leninizmin doğduğu uluslararası durumu, kapitalizmi, emperyalizm koşulları altında en uç noktaya ulaşmış çeşitli çelişkilerle birlikte tahlil etmiş ve bu çelişkilerin sosyalist dönüşümü nasıl kaçınılmaz hale getirdiğini, kapitalizmin çökmesi için uygun koşulları nasıl yarattığını incelemiştir. Bütün bunların yanı sıra Rusya'nın Leninizmin ana yurdu oluşunun nedenlerini, Çarlık Rusya'sının emperyalizmin bütün çelişkilerini nasıl temsil ettiğini ve Rus emekçilerinin öncü rolünü de ayrı ayrı tahlil etmiştir. Stalin bu yolla emperyalizmde çelişkilerin genel etmiş, Leninizmin emperyalizm döneminin Marksizm olduğunu göstermiş ve genel emperyalizm çelişkisi içinde Çarlık Rusya'sı emperyalizminin özgürlüğünü tahlil etmiş. Rusya'nın proleter devriminin teori ve taktiğinin yurdu olmasının nedenini göstermiş ve böyle bir özgürlükte çelişkinin evrenselliğinin nasıl olup da bulunduğunu açıklamıştır. Stalin'in yaptığı bu çeşit bir tahlil, çelişkinin özgürlüğü ve evrenselliği ile iç bağlarını anlamamıza yardım eder. Metafizikçi, özgürün ve evrenselin bu birliğini korumayı bilmez. Özgürü evrensele feda eder. Örneğin bir Platon'un soyut rasyonalizminin yaptığı budur. Platon'a göre somut deneyim hor görülecek bir şeydir ya da evrenseli özgüre feda eder. O zaman da bütün genel fikirleri kabul etmeyi reddeden ve kendisini sınırlı bir uygulamacılığa mahkum eden ampirizm olur. Marksist bilgi teorisi böyle tutumu diyalektiğe karşı ve tek yanlı bir tutum sayar. Bilgi gerçekte duyulabilirden, dar bir çerçeve içinde sınırlı olan duyulabilirden hareket eder ve özgür bir durumu yansıtır. Ama pratikte yeni bir güçle gene duyabilire dönmek üzere evrensele ulaşır. Örneğin fizikçi başlangıçta sınırlı bir sayıda deneysel olaydan yararlanır. Onlara dayanarak yeni deneyimlerle gerçeği derinden dönüştürme olanağını sağlayan yasayı bulur. Bilginin iki aşaması birbirinden ayrılmaz. Bilgi özgülden genele, genelden özgüle gider. Bu hareket hiçbir zaman durmaz. Lenin bu gidişi bir sarmal harekete benzetir. Araçsız, duyguya ilişkin bir deneyimden başlıyoruz. Değer yasasını bulmak için işlemi, örneğin bir metanın satın alınmasını tahlil ediyoruz. Buradan somut deneyime dönüp geliyoruz. Sarmal hareket. Ama değer yasasıyla silahlanmış olarak, başlangıçta bu deneyimin gözümüzden kaçan derindeki anlamı anlamış olarak şu halde sürecin gelişmesini önceden görebilir, süreci sınırlandırmaya ya da genişletmeye elverişli koşulları ortaya çıkarabiliriz. Eğer özgülden hareket edilmezse evrensele ulaşılamaz. Karşılık olarak da evrenselin kavranılması da özgürün derinleştirilmesine izin verir. Demek ki sarmal hareket kısır bir gidiş geliş değildir. Gerçeğin derinleştirilmesidir. Marx kendi çağındaki kapitalizmin özgür çelişkilerini inceleyerek üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki evrensel uygunluk yasasını buldu.